Ayrım 14, sayfa 129. 4. Fıtri bir dindir, akla ters düşmez. İnsanların yaratılıştan gelen bazı müşterek hususiyetleri vardır. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bu temel vasıfları asla değişmez. Asyalı bir insan da aşık olur, Amerikalı da. Afrikalı bir zenci de nefret duyar, Fransız asili de. Bunlar bütün bir beşeriyetin müşterek olduğu hususiyetlerdir. Yine insanların bazı arzu, ihtiyaç ve zaafları da müşterektir. O halde insanlara yön verecek olan bir nizamın yaratılıştan gelen bu hususiyetleri dikkate alması zaruridir. Bu sebeple bütün insanlığa hitap eden İslam, esas kaidelerini bir kavimde mevcut olan arizi, geçici ve kısmi hususiyetlere göre değil, bütün beşeriyette mevcut olan asli, fıtri, yaratılıştan gelen temayül ve ihtiyaçlara göre tayin eder. Bundan dolayı da İslam bir fıtrat dinidir ve eskimez. Diğer bir ifadeyle insan fıtratı da yazılı olmayan bir İslam veya okunması gereken bir kitaptır ve bu kitap Kur'an'la asla çelişmez. Diğer taraftan insanın bir takım yaratılış özellikleri olduğu gibi beraber yaşadığımız hayvanların, diğer cansız varlıkların ve içinde bulunduğumuz kainatında bazı hususiyetleri ve kanunları mevcuttur. İnsan hayatını kainatta mevcut bulunan ve yaratıcının tespit ettiği kanunlara ve yaratılış özelliklerine uydurmadığı takdirde pek çok sıkıntı ve çatışmayla karşılaşır ve neticede huzursuz olur. İşte Allah tarafından gönderilen ilahi hükümlerin toplamı olan İslam, insan ile kainat arasındaki uyumu sağlayacak yegane nizamdır. Zira insanı yaratan Allah olduğu gibi kainatı yaratan da Allah'tır. Ve tabii olarak bu ikisinin en iyi şekilde uyuşmasını sağlayacak olan hükümleri en iyi bilen de yine Allah Teala'dır. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri bile teferruatıyla görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mülk 14. İslami hükümler ilmi bir şekilde derinlemesine incelendiğinde insanın fıtratına ne kadar uygun ve realist olduğu açıkça görülecektir. Onun itikadi esasları harikuladelikler üzerine değil, akıl ve açık gerçekler üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla ilmi hakikatlerle asla çatışmaz. İbadet ve muamelata dair emirleri de insan fıtrat ve aklına en uygun hükümlerdir. Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen insanlar, bize mucizeler göster de Allah'ına inanalım, peygamber olduğunu kabul edelim dediklerinde, Allah Teala onların bu tekliflerini beğenmemiş, varlığına inanmak için onları mucize istemeye değil, yerlere ve göklere ibretle bakıp düşünmeye davet etmiştir. Nitekim düşünen insanların büyük çoğunluğu İslam'ın hak din olduğu kanaatine varmaktadır. Amerikalı Kiel şöyle diyor: sonradan Müslüman olan insanların büyük çoğunluğunun İslam'ı kabul ediş sebeplerini onların düşünen insan olmasına bağlıyorum. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 1-113. İslam'ın bütün esasları akla uygundur. Akla zıt düşen, mantığa ters gelen hiçbir meselesi yoktur. Zaten insanı diğer varlıklardan ayıran en mühim hususiyeti de aklıdır. İnsan aklı sayesinde gördükleri üzerinde düşünür, iyiyi kötüden ayırır, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapar. Kur'an-ı Kerim bu sebeple akledip düşünme üzerinde çok durmaktadır. 750'ye yakın ayet-i kerimede insanları düşünmeye, araştırmaya ve aklı en iyi şekilde kullanmaya davet etmektedir. Ayşe Sucu ve diğerleri, Gençlik ve Din, sayfa 220. Allah'ın emirleri de doğrudan doğruya akla yöneltilmiştir. İslam'da mükellefiyet için akıl esas olduğundan, aklı olmayanlar yaptıklarından mesul tutulmamışlardır. İslam, akla bu kadar ehemmiyet verdiği için onun çalışmasına engel olan sarhoş edici içkileri ve uyuşturucuyu yasaklamıştır. Zira insan için uyanık olmak daha faydalıdır. Uyuşuk ve kendinden geçmiş olmanın bir faydası yoktur. İnsaflıca düşünen her insan, içki ve uyuşturucunun son derece zararlı olduğunu kabul eder. En basitinden şunu düşünelim. Gazete ve televizyonlarda her gün muhakkak birkaç haberle karşılaşıyoruz. Bunlar, sarhoş olan bir kimsenin yaptığı kazaları, ahlaksızlıkları, ezdiği insanları, silahını çekerek vurduğu akrabalarını haber veriyor. Bu kadar insanın hayatına mal olan, hesaba gelmeyecek kadar maddi ve manevi zarara yol açan içkinin yasaklanmasından daha makul bir şey olabilir mi? 11. yüzyılda yaşayan İranlı şair ve fikir adamı Nasır-ı Hüsrev şöyle anlatır. Geceliğin rüyamda birini gördüm. Bana, insanların aklını gideren şu şarabı daha ne zamana kadar içeceksin? Aklın başında olsa daha iyi olmaz mı? Dedi. Ben de ona, hakimler, doktorlar ve hikmet erbabı dünyanın gam ve kederini bundan daha iyi gideren başka bir şey bulamamışlardır, dedim. O, kendinden geçmek, aklı baştan kovmak rahatlık değildir. Ayrıca halkı akılsızlığa sevk eden insana hakim denmez. Aklı ve fikri artıracak bir şey aramak gerekir, dedi. Ben, peki bu bahsettiğini nasıl ve nereden elde edebilirim? Diye sorduğumda bana sadece arayan bulur cevabını verdi ve eliyle kıble tarafını gösterdi. Başka da bir şey demedi. Uykudan uyandım, rüya tamamen hatırımdaydı ve beni iyice tesir altına almıştı. Kendi kendime, bu geceki uykudan uyandığım gibi 40 yıllık uykumdan da uyanmam gerek dedim. Kalkıp gusül abdesti aldım ve camiye gittim. Rabbimin huzuruna durup namaz kıldım. Ondan vazifelerimi buyurduğu gibi yapmam ve yasaklarından kaçınmam hususunda yardım istedim. Ve bu şekilde 40 yıl sonra ona yöneldim. İslam, fıtri bir din olmasının tabii bir neticesi olarak daima realist hükümler ortaya koyar. Onda tatbik imkanı olmayan, insanları meşakkatlere sürükleyen ve fıtratı zorlayan hükümler yoktur. Mesela abdest almak için su yoksa veya hastalık sebebiyle kullanılamıyorsa teyemmüm yapılır. Namaz ayakta kılınamıyorsa oturarak, yatarak ve hatta ima ile kılınır. Oruç tutulamıyorsa ya kazaya bırakılır ya da fidye verilir. Zekat ve hac mali durumu iyi olan kişilere farz kılınır. İslam'ı tebliğ ederken Müslümanlar sadece güzel bir üslupla anlatmaktan sorumludurlar. Bunun haricinde bütün insanları muhakkak İslam'a dahil etmek zorunda değillerdir. Profesör Doktor M.A. Dras şöyle der. İslam daveti asla ne yükseklik ve başkalarını emir kulu yapma daveti ne de tuğyan ve fesat davetidir. O nur ve iman, adalet ve ihsan davetidir. Fıtrat-ı selime, ahlak-ı kerime, hakimane siyaset davetidir. O halde niçin bütün insanlığın daveti olmasın? Niçin bütün beşeriyet onu benimseyip almasın? İslam hakkında bazı görüşler, sayfa 16. Burada Peygamber Efendimizin tabiat hadiseleri karşısındaki tavrını da misal olarak verebiliriz. Cahiliye devrinde insanlar ay ve güneş tutulması gibi tabiat hadiselerini uğur veya uğursuzluk olarak yorumluyor, mühim bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümüne işaret sayıyorlardı. Resulullah gelince işin hakikatini ortaya koydu ve bu tür anlayışları ortadan kaldırdı. Resulullah zamanında ay tutulduğunda Yahudiler toplanıp ateş yakmış, tas çalmış, ayın büyülendiğini söylemişlerdi. Peygamber Efendimiz ise bu tür batıl inanç ve telakkileri yıkarak ay ve güneş tutulması gibi hadiselerin Allah'ın kanunlarından olduğunu ifade etti. Bu hadiseler esnasında akıl dışı yorumlar yerine muhtemel zararlarına karşı Allah'a sığınıp ibadet ve dua ile meşgul olmanın, köle azat ederek Allah'tan belanın kaldırılmasını istemenin daha sağlıklı bir yol olduğunu gösterdi. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Halk güneşin İbrahim'in ölümü sebebiyle tutulduğunu söylediler. Resulullah ise bunu kabul etmeyip olayın hakikatini izah etti. Resulullah güneş tutulduğu zaman muhtemel afetlerden Allah'a sığınır, kalkıp insanlara namaz kıldırırdı. Bir defasında kıyamda o kadar çok kalmıştı ki adeta rükûya varmayacak da hep ayakta duracak zannedildi. Sonra rükûya vardı ve uzun müddet başını kaldırmadı. Arkasından doğruldu fakat mutadın üzerinde ayakta durduğu için secde etmeyeceği intibaını verdi. Nihayet birinci secdeye vardı, lakin başını secdeden hiç kaldırmayacağı zannediliyordu. Daha sonra doğrulup oturdu. Bu oturuşu da uzun sürdü. Sanki mübarek başını hiç kaldırmayacakmış gibi ikinci secdesini yaptı. Bu minval üzere iki rekat namaz kılıp bitirdiğinde güneş bütün parlaklığıyla ortaya çıkmıştı. Arkasından Efendimiz minbere çıkarak ashabına veciz bir konuşma yaptı. Konuşmasında Allah Teala'ya hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ay ve güneş Allah'ın varlık ve birliğini gösteren ayetlerden sadece ikisidir. Bunlar birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Ay ve güneşi tutulmuş gördüğünüz zaman açılıncaya kadar Allah'a dua edin, zikre sarılın, namaz kılın ve sadaka verin. Bakınız Buhari Küsuf 2-4, 15 Nesai Küsuf 14. Resulullah ay tutulduğunda da bu hal geçinceye kadar namaz kılmış ve Müslümanlara da kılmalarını emretmiştir. İbni Hibban 7-68-100. Esma binti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz güneş ve ay tutulduğunda köleleri hürriyetlerine kavuşturmayı emretti demiştir. Buhari, Itk 3. Peygamber Efendimizin bu endişeleri tamamen Allah korkusundan kaynaklanıyordu. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman da korkusundan yüzünün rengi değişir, bazen o buluta karşı durur bakar, bazen geri döner eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Hazreti Ayşe bunun sebebini sorduğunda Resulullah ne bileyim belki bu kara bulut At kavmine olduğu gibi bize de azap getirir. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannedip sevinmişlerdi. Ancak o elim bir azap getirmişti. Buhari, Tefsir 46/2, Müslim, İstiska 14-16. Peygamber Efendimizin tabii felaketler karşısındaki tavrı da konumuza örnektir. Allah Resulü tedbir alıp zararından korunabileceği tabii afetler karşısında daima elinden geleni yapardı. Nitekim Tebük seferi esnasında Hicr mevkiinde bu gece pek şiddetli bir fırtına çıkacak. Herkes devesini sıkı bağlasın ve bulunduğu yerde otursun, ayağa kalkmasın buyurmuştu. Hakikaten o gece çok şiddetli bir kasırga çıktı. Abdest almak için ayağa kalkan birini yere çarptı. Devesini aramaya giden bir başkasını da Tay Dağı'na fırlatıp attı. Buhari Zekat 54, Müslim Fedail 11, Ahmet 5, 424-425. Bu hadisede mühim olan nokta Peygamber Efendimizin fırtınanın çıkacağını nereden bildiğinden ziyade tabii bir felaket öncesinde tedbir alınmasını istemesi ve Müslümanları ikaz etmesidir. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin salgın hastalıklardan korunma hususunda tavsiyeleri de o gün için mühim bir yenilikti. O şöyle buyurmuştu. Bir yerde veba olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde veba ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız. Buhari, Tıp 30, Müslim, Selam 98, Ahmet 3, 416. Resulullah hadislerinde hayatın korunmasıyla ilgili alınması gereken pek çok tedbirden bahsetmiştir. Mesela fırtınalı havada denize açılmama, korkuluğu bulunmayan bir damda uyumama, yangına sebep olmaması için gece yatarken kandilleri söndürme gibi tedbirler bunlar arasında sayılabilir. Profesör Doktor İbrahim Sarıcam, Hazreti Peygamber'in çağımıza mesajları, sayfa 139-142. 5. Dünya ahiret, madde mana dengesini sağlamıştır. İslam itidal ve dengeye çok önem verir. Bir tarafa ağırlık verirken diğer tarafı ihmal etmez. Her iki tarafı da Allah yarattığına ve insanların da bunlara ihtiyacı olduğuna göre bir tarafı ihmal etmek doğru olmaz. Her şeye hakkını vermek ve onunla gereği kadar ilgilenmek icap eder. Bu açıdan bakıldığında dünya ahireti kazanmak için bir sermayedir. Bu yönüyle çok kıymetli bir nimettir. Onu Allah'ın rızası istikametinde kullanmalıdır. Ahiret ise esas hedeftir, onu da hiç unutmamak icap eder. Sadece dünyaya yönelen seküler bakış açısı gibi, sadece ahirete yönelen ruhbanlık görüşü de insanı tatmin etmeye yetmez. İkisi de birbirine feda edilmemeli, hassas bir denge ve bütünlük içinde düzenlenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken ince nokta, dünya zevklerinin insana Allah'ı ve ahireti unutturmamasıdır. Allah'ı ve ahireti unutturan dünya malı ve meşgalesi tabii ki yerilmiş ve terk edilmesi istenmiştir. Resulullah Medine'ye geldiği ilk günlerde Müslümanlar arasında kardeşlik ilan etmiş, Mekke'den hicret eden her bir muhaciri Medineli bir ensar ile kardeş yapmıştı. Bu kardeşlik müessesesi pek çok faydaları yanında Müslümanlara hem dünyayı hem de ahireti birlikte kazanma imkanı sağlamıştır. Kardeşler sabah kalktıklarında birisi Peygamber Efendimizin yanına, diğeri de işine giderdi. Günü Efendimizin yanında geçiren sahabi o gün öğrendiği ayet ve hadisleri akşam komşusuna naklederdi. Ertesi gün nöbet değişirlerdi. Böylece hem Peygamber Efendimizin sohbetlerini hem de dünyevi işlerini aksatmadan takip ederlerdi. Buhari, Mezalim 25, Müslim, Taharet 17. Yahudiler haftanın mübarek günü olarak kabul ettikleri cumartesi günü çalışmayı yasaklar, o gün sadece ibadet edilebileceğini söylerler. Hristiyanlar da keza pazar günü tatil yapıp kiliseye giderler. Müslümanlar ise cuma günü tatil yapmazlar. Namaza kadar çalışır, ezan okununca namazlarını kılar ve tekrar işlerine dağılırlar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz." Cuma 9-10. Bir Müslümanın hayatında din ile alakası olmayan hiçbir husus yoktur. Beslenme, temizlik, spor, sağlık, çalışma, dinlenme, beşeri münasebetler, içtimai meseleler, tabii hadiseler gibi akla gelebilecek her hadisenin dini bir manası ve boyutu mutlaka mevcuttur. Diğer taraftan namaz, oruç, hac, zekat ve sadaka gibi ibadetlerin her birinin de bedeni ve içtimai bir yönü vardır. Dolayısıyla İslam'da din ile dünya işlerini birbirinden ayırmak mümkün değildir. İslam, inanç ve ibadetler gibi ruhani ve vicdani vazifeler yanında idari, içtimai, iktisadi ve siyasi vazifeler de tayin ederek dünya ile ahiret dengesini en iyi şekilde sağlamıştır. Resulullah Efendimizin peygamberlik vazifesi yanında devlet idaresi, ordu kumandanlığı, aile reisliği gibi vazifeleri de ifa etmesi bunun en güzel misallerinden biridir. Peygamber Efendimizin en çok yaptığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği dua şu idi: "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru." Bakara 201. İmam Gazali Hazretleri dünya ahiret dengesi hususunda şöyle der: "Dünya, Allah'a doğru yol alan insanların uğradığı konak yerlerinden biridir. Beden de bu yolda binektir. Kişi, kaldığı yer ve bineğiyle ilgili ihtiyaçlarını güzelce karşılamazsa seferini tamamlayamaz. Aynı şekilde dünyada maişet teminiyle ilgili işlerini düzene koymayan kişi de gönülden ve tam olarak Allah'a yönelemez." Münavi, Feyz 2, 16 bölü 1210. Ruh ve bedene gelince bunlar insanın iki yönünü teşkil eder. Her ne kadar ruh asıl ise de madde de dünyada onun bineğidir. İkisi birlikte olduğunda bir iş yapılabilmektedir. Dolayısıyla ruha önem verip bedeni yıpratmak doğru değildir. Zira insana lütfedilen en mühim nimetlerden biri sıhhattir. İnsanın ahirette ilk hesaba çekileceği hususlar arasında sıhhatini nerede tükettiği de vardır. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Hiçbir kul kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahi atamaz." Tirmizi, Kıyamet 1/2417. İslam, insanın kendisine ızdırap vermesini istemez. Ancak başına bir bela geldiğinde sabrı tavsiye eder. Yine Müslümanlara düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz, fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz, cepheden kaçmayınız buyuruyor. Buhari Cihat 112, Müslim Cihat 20. Abdullah bin Abbas şöyle anlatır: Allah Resulü insanlara hitap ederken ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ashab-ı kiram, o Ebu İsrail'dir. Güneş altında durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır, dediler. Bunun üzerine Resulullah, ona söyleyiniz, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Buhari, Eyman 31. Ayrıca bakınız, Ebu Davud, Eyman 19. Aynı şekilde insanın sadece fiziki ihtiyaçlarını temine koşup ruhunu inkar ve ihmal etmesi de doğru değildir. Bedenin gıdaya ihtiyacı olduğu gibi ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhu da korumak, beslemek ve kemale erdirmek icap eder. Bu sebeple akşamları bedeni besleyip yeteri kadar istirahat ettikten sonra gecenin son üçte birinde teheccüde kalkılır. Namaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir ve tefekkür gibi ibadetlerle ruh güçlendirilir. Gündüzde belli aralıklarla ibadet edilerek manevi gıda alınır. İslam merhameti çokça tavsiye eder ve devamlı merhamet telkininde bulunur. Ancak zaman olur ki merhametten maraz doğabilir. O halde yeri geldiğinde münasip bir şekilde müeyyideler uygulamak da bir merhamet tezahürüdür. İnsan fıtratı bunu gerektirir. Nasıl ki bedenin bir bölgesi kangren olduğunda doktorlar bedenin tamamının selameti için orayı kesip atıyorlarsa, aynı şekilde bütün insanların selameti için de zararlı unsurların ıslahı veya tesirsiz hale getirilmesi gerekebilir. Nitekim bir kısım İslami cezaların tatbiki sadedinde Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini hususunda hükümlerini tatbik ederken suçlulara acıyacağınız tutmasın buyurulması bunun açık bir göstergesidir. Nur 2. İslam namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerde bile dengeli davranmayı emretmiştir. Bu yüzden bıkkınlık verecek kadar yoğun bir ibadet hayatını tasvip etmemiştir. Bakınız Buhari, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiya 37, Nikah 1, 89, Müslim, Sıyam 181 ila 193, Ebu Davud, Savm 55 bölü. Bu baptan olmak üzere Cenab-ı Hak infak hususunda itidali emrederek şöyle buyurur. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma, sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. İsra 29. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur. Furkan 67. Abdullah bin Amr şöyle anlatır. Ben Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri muhakkak oruç tutup geceleri de ibadet ve taatle uyanık geçireceğim diye karar almıştım. Bu sözüm Peygamber Efendimiz'e haber verilmiş. Bunun üzerine Resulullah bana bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Evet ben böyle söylemiştim dedim. Efendimiz şöyle buyurdu. Sen buna güç yetiremezsin. Hem oruç tut, hem iftar et, hem uykunu al, hem ibadet et. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır, gözlerinin hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziyaretçilerinin hakkı vardır. Çocuklarının da senin üzerinde hakları vardır. Her aydan 3 gün oruç tut, çünkü her iyiliğe 10 misli ecir ve sevap vardır. Bu ise bütün zamanını oruçlu geçirmek gibidir. Bakınız Buhari, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7. Enbiya 37, Nikah 89, Müslim, Siyam 181 ila 193. En mühim şey insanın acziyetini idrak edip niyetini samimi tutması ve ihlasla hareket etmesidir. Resulullah bir gün, orta yolu tutunuz, dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez buyurmuştu. Yanındakiler, siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü diye hayretle sordular. Efendimiz evet ben de kurtulamam ancak Allah Teala rahmet ve keremiyle beni bağışlarsa o zaman kurtulabilirim cevabını verdi. Müslim Münafikin 76-78 bakınız Buhari Rikak 18 Merda 19. Dolayısıyla Müslümanlar hiçbir konuda aşırıya gitmeden orta yolu takip ederler. Bu sebeple Cenab-ı Hak Muhammed ümmeti için şöyle buyurmuştur. Böylece sizi orta, ifrat ve tefritten uzak, dengeli ve adil bir ümmet kıldık. Bakara 143.